Ayrım 6, 14. Yazgıydı bu. Bir zamanlar yaşamış olan onca kişiden nasıl olup da şimdi yalnızca benle Nuto'nun, yalnızca bizim sağ kaldığımızı kendi kendime soruyordum zaman zaman. Bir zamanlar içimi saran bir özlem vardı. Bir sabah San Diego'dan bir kahvede neredeyse çıldırtıyordu beni. Ana yoldan gidip çam ağacıyla ıhlamurların arasındaki kapıdan girmek, sesleri, gülüşleri, tavukları dinlemek ve şaşırıp kalan herkesin, uşakların, kadınların, köpeğin, ihtiyarların yüzüne karşı kızların ela gözleri, kara gözleri terastan tanıyacaklardı beni. İşte geldim, geri döndüm diyebilmek istiyordum. Bu isteği söküp atamıyordum içinden. Geri dönmüştüm, ortaya çıkmıştım, para sahibi olmuştum. Angola'da kalıyor, Cavalier ile dertleşiyordum. Ama beni tanıması, bana dokunması gereken yüzler, sesler, eller yoktu artık. Bir süredir yoktular. Geriye kalan bir panayır sonrasının meydanı, bağ bozumu sonrasının bağı gibiydi. Biri seni ektikten sonra tek başına lokantada yemek yemek gibiydi. Geriye kalan tek kişi Nuto değişmişti. Benim gibi biriydi. Lafı uzatmadan söylemek gerekirse ben de bir başka insandım artık. Mora'yı, oraya gittiğim ilk kıştaki, ertesi yazdaki, bir sonraki yazdaki, kıştaki yıllarımı, geçirdiğim günler ve gecelerdeki gibi bulsaydım belki de ne yapacağımı bilmeyecektim. Çok uzaklardan gelmiştim. Bu evin insanı değildim artık. Sinto gibi değildim artık. Dünya beni değiştirmişti. Yaz akşamları çamın altında ya da avludaki kalasın üstünde oturup da bekçilik ettiğimizde gelip geçenler kapıda duraklar, kadınlar güler, ahırdan birisi çıkardı. Konuşma hep yaşlıların, Kahya Lazzone'nin, Serafina'nın ya da kimi kez aşağı inen Sor Matteo'nun şu sözleriyle sona ererdi. Evet oğlanlar, evet kızlar, büyümeye bakın. Dedeleriniz de böyle düşünürdü. Sıra size geldiğinde anlayacaksınız her şeyi. O zamanlar büyümenin ne anlama geldiğini bilmezdim. Zor işlerin üstesinden gelmek olduğunu sanırdım. Bir çift öküz satın almak, üzümün ederini belirlemek, biçer döveri çalıştırmak gibi. Büyümenin çekip gitmek, yaşlanmak, ölümlere tanık olmak, Mora'yı şimdiki gibi bulmak olduğunu bilmiyordum. Kendi kendime Canelli'ye gitmezsem, bayrak yarışını kazanmazsam, bir çiftlik satın almazsam, Nuto'dan üstün olmazsam bir köpeği çiğ çiğ yerim derdim. Sonra Sor Matteo ile kızların arabasını düşünürdüm. Taraçayı, salondaki piyanoyu, şarap fıçılarını, tahıl ambarlarını, San Rocco panayırını, büyümekte olan bir çocuktum. Dolu yağdığı ve Padrino'nun malını satıp Cossano'ya ırgatlık yapmak için gitmek zorunda kaldığı yıl Padrino beni yazın birçok kez günü birliğine Mora'ya göndermişti. 13 yaşındaydım ama elimden bir şeyler geliyor, eve birkaç kuruş getiriyordum. Berbo'dan sabah geçiyordum. Bir keresinde Guila'da gelmiştik. Kadınların, ırgatların, Sirino ile Serafina'nın yanından ceviz, mısır, üzüm toplamaya, hayvanları gütmeye yardım ediyordum. O büyük havlu çok hoşuma gidiyordu. Bir sürü insan oluyordu ve kimse aramıyordu seni. Sonra Salto'nun altında ana yola yakındı. Bir sürü yeni yüz, araba, at, perdeli pencere oluyordu. İlk kez çiçek görmüştüm. Kilisedeki gibi gerçek çiçekler. Ihlamurların altında, kapının yönünde zinyalar, zambaklar, yıldızlar, dalyalarla dolu bahçe vardı. Çiçeklerin de meyveler gibi birer bitki olduğunu anlamıştım. Meyve yerine çiçek veriyorlardı ve güneş şemsiyeleriyle dolaşmaya çıkan ev sahibi kadınlara, kızların işine yarıyordu çiçekler. Evde olduklarında çiçekleri vazolara yerleştiriyorlardı. Irene ile Silvia o sıralarda 18-20 yaşındaydılar. Arada görebiliyordum onları. Sonra üvey kız kardeşleri Santina vardı. Daha yeni doğmuştu. Her ağladığında Emilia yukarıya koşup beşiğini sallıyordu. Akşam Gaminella'daki evde bunları anlatıyordum Angelina'ya, Padrino'ya ve benimle gelmişçesine Guila'ya. Padrino şöyle dedi. Hepimizin satın alabilir bu adam. Lazzone hoşnutondan. Sor Matteo bir yol kenarında ölmeyecek. Bu kesin. Bağımızı yerle bir eden dolu bile Belbon'un ötesine yağmamıştı. Ovadaki ve Salto'daki ekili yerler bir öküzün böğrü gibi ışıyordu. Mahvolduk diyordu Padrino. Kooperatifin borcunu nasıl ödeyeceğim? Yaşlanmıştı artık. Evsiz, topraksız kalmaktan korkuyordu. Sat her şeyi diyordu Angelina. Dişleri kenetleyerek. Bir yerlere gideriz. Keşke annen sağ olsaydı diye mırıldanmıştı Padrino. O güzün son güz olduğunu anlamıştım bağda. Dere yatağında dolaşırken hep birinin beni çağırmasını, gelip beni kovmasını bekliyordum. Çünkü bir hiç olduğumu biliyordum. Sonra papaz karıştı işin içine. O zamanki papaz kocaman parmakları olan yaşlı biriydi. Birisi adına alıcı oldu, kooperatifle konuştu. Cosano'ya dek gidip kızlarla Padrino'ya yerleşti. Dolabı, hurçları almak için araba geldiğinde ben de keçiyi çözmek için ahıra gittim. Yoktu, onu da satmışlardı. Ben keçiyi ağlarken papaz geldi. Kül rengi kocaman bir şemsiyesi vardı. Ayakkabıları çamurlaşmıştı, sert sert baktı bana. Padrino avluda dolaşıyor, bıyıklarını buruyordu. Kızlar gibi ağlama dedi papaz bana. Bu evin ne anlamı var senin için, gençsin. Önünde zaman var. Bu insanların sana yaptıkları iyiliklerin karşılığını ödemek için büyümeye çalış. Her şeyi biliyorum da o sırada biliyor ve ağlıyordum. Kızlar evdeydiler. Papaz var diye dışarı çıkmıyorlardı. Padrino'nun gittiği çiftlikte, dedi papaz, kız kardeşlerine bile yer yok. Sana daha iyi bir yer bulduk. Teşekkür et bana, orada çalışacaksın. Böylece havalar soğuduğunda Mora'ya girdim. Belbo'dan son kez geçerken arkama dönmedim. Ayakkabılarım omzumda torbam ve Angila'nın bir mendile sararak Serafina'ya gönderdiği 4 mantarla birlikte geçtim. Guile ile birlikte Gaminella'da bulmuştuk mantarları. Mora'da beni karşılayan ırgat Sirina oldu. Kahya'dan ve Serafina'dan izin almıştı. Bana hem sığırlığını ineğin ve ayrı bir bölmede bir araba atının bulunduğu ahırı gösterdi. Sundurmanın altında yeni cilalanmış bir araba duruyordu. Duvarda koşum takımları ve kurdeleli kırbaçlar asılıydı. Birkaç gece samanlıkta uyuyacağımı söyledi. Sonra onun da yattığı tahıl ambarında benim için bir döşek koyduracaktı. Buranın ve cenderenin bulunduğu büyük odanın ve mutfağın tabanı dövme toprak yerine çimentodandı. Mutfakta içi bir sürü fincan dolu camlı bir dolap vardı. Ocağın üstünde Emilia'nın dokunursan yandın dediği parlak kırmızı kağıttan süslemeler sarkıyordu. Serafina üstüme başıma baktı. Daha büyüyüp büyüyemeyeceğimi sordu. Emilia'nın kış için bana bir ceket bulmasını söyledi. Yaptığım ilk iş odun yakmak, kahve çekmek oldu. Yılan balığına benzediğimi söyleyen Emilia oldu. O akşam hava karardıktan sonra bir gaz lambasının ışığında yemek yedik hep birlikte. İki kadın, Sirino ve masada çekingenliğin iyi olduğunu, işinde sevilerek yapılması gerektiğini söyleyen Kahya Lazona. Virgilia'yı, Anguilla'yı, Cassona'yı sordular bana. Sonra Emilia'yı yukarıdan çağırdılar. Kahya ahıra gitti. Ben üstte ekmek, peynir, şarap dolu masada Sirino ile yalnız kaldım. Bunun üzerine biraz kendimi toparladım. Sirino da Mora'da herkese yetecek yiyecek olduğunu söyledi. Böylece kış geldi. Çok kar yağdı. Belbo dondu. Biz mutfağın ahırın sıcağında kalıyorduk. Yalnızca avluyu ve kapının önünü küremek, gidip onu getirmek gerekiyordu. Sirino'nun yerine söğütleri suluyor, su taşıyor, çocuklara bile oynuyordum. Noel geldi, yılbaşı, 6 Ocak yoğurtusu geldi. Kestane kızartıldı, şarap damıtıldı, 2 kez hindi, 1 kez kaz yedik. Ev sahibi kadın, kızları Sormatteo Canelli'ye gitmek için atları arabaya koşuyorlardı. Bir gün eve bal bademli pasta getirip Emilia'ya verdiler. Pazar günleri Saltolu çocuklar ve kadınlarla birlikte köye ayine gidiyordum. Fırında pişirmeye ekmek de götürüyorduk. Gamilla tepesi çıplaktı. Kar bembeyazdı. Belbo'nun kuru dalları arasında görüyordum tepeyi. 15. Biraz toprak alacak mıyım? Kolanın kızlarıyla konuşacak mıyım? Sanmıyorum. Günlerim telefonla, dolaşmayla, kaldırımlarla geçiyor şimdi. Ama buraya dönmeden önce kaç kez bir kahveden çıkarken, bir trene binerken, akşam dönerken havayı kokladım. Bağ budama, ekim biçme, göz taşı sürme, fıçıları yıkama, kamışları soyma mevsiminin geldiğini anladığım olmuştu. Gaminella'da bir içtim. Mora'da meslek sahibi oldum. Burada kimse belediyenin 5 liretten söz etmedi bana. Ertesi yıl Cosano'yu hiç düşünmüyordum artık. Yılan balıydım artık ve ekmeğimi kazanıyordum. Başlangıç kolay olmadı. Çünkü Mora'nın toprakları Belbovas'ın tepesinin ortasında dek uzanıyordu. Ve Padrino'nun tek başına çalıştığı Gaminella'daki bağa alışmış olan ben, bunca hayvan, bunca ürün, bunca insan arasında şaşırıyordum. Daha önce ne ırgatlarla çalıştığını ne de bunca tahıl, bunca mısır, bunca üzüm yüklü araba görmüştüm. Yalnızca yolun altında alınan bakla ile nohut çuval çuvaldı. Bizler ve mal sahipleri birlikte doyurulacak boğaz sayısı onu aşıyordu. Üzümü satıyorduk, buğdayı, cevizi satıyorduk, her şeyi satıyorduk. Ama Kahya yine de bir kenara bir şeyler ayırabiliyordu. Sormatteo ata bakıyor, kızları piyano çalıyor, Canelli'deki terzilere gidip geliyorlar, Emilia sofrada onlara hizmet ediyordu. Sirino öküzlere nasıl bakılacağını, altları pisletir pisletmez otları nasıl değiştireceğini öğretti bana. Lanzone öküzlerin gelin gibi olmalarını ister dedi. Onları iyi tımar etmeyi, yemlemeyi, hazırlamayı, ne kadar zaman verileceğini öğretti. Öküzleri San Rocco panayına götürüyorlar, kahyada para kazanıyordu. Baharda tarla gübre verirken tütsü arabasını ben sürüyordum. Havalar açınca gün doğmadan tarlalara gitmeye başlar, öküzleri avluda, karanlıkta, yıldızların altında koşardık. Artık dizlerime inen bir ceketim olduğu için üşümüyordum. Sonra güneş doğunca Serafina ya da Emilia gelir, şıra getirmelerini ya da ben eve kadar gidip kahvaltı ederdim. Kahya yapılacak işleri söylerken üst kattan sesler gelmeye başlar, yoldan insanlar geçer, saat 8'de ilk trenin düdüğü duyulurdu. Günümü ot biçerek, samanı alt üst ederek, su çekerek, göz taşı hazırlayarak, sebzeleri sulayarak geçirirdim. Gündelikçiler geldiğinde kahya düzgün çapa yapmalarını, yaprakların altına kükürtle bakır pasını iyi vermelerini, bağın dibinde çene çalmalarını sağlamak için beni de gözetleyici olarak gönderirdi. Gündelikçiler bana benim de kendilerinin biri olduğumu, rahatça sigara tüttürmelerine ses çıkartmamamı söylerlerdi. Nasıl yapıldığına iyice bak derdi Sirino. Ellerini tükürtüp çapayı havaya kaldırırken gelecek yıl sen de başlayacaksın bu işleri yapmaya. Gerçekten çalışıyor sayılmazdım daha. Kadınlar beni avluya çağırır, şuraya buraya gönderir, hamur yoğurduklarında, ocağı yaktıklarında mutfakta tutarlardı. Ben de konuştuklarını dinler, gelip gideni görürdüm. Benim gibi ırgat olan Sirino çocuk olduğumu dikkate alıp bana kadınların gözleri önünde uzaklaşmamam gerektirmeyen işler verirdi. Kadınların yanında çok kalmazdı o. Yaşlanmış sayılırdı. Ailesi yoktu. Pazar günleri prosunu tüttürürken köyüne bile gitmek istemediğini, kapının gerisinden gelip geçenlerin konuşmalarını dinlemeyi yeğlediğini söylerdi. Kimi kez bir koşu anayola fırlar, Salto'daki eve, Nuto'nun babasının dükkanına dek giderdim. Şimdi orada olan taşlar ve sardunyalar o zaman da vardı. Canelli'ye gidip gelenler orada mola verirlerdi çene çalmak için. Marangoz planyayı keserdi, testereyi kullanmayı sürdürür, herkesle konuşur. Canelli'den, eski günlerden, politikadan, müzikten, delilerden, dünyadan söz ederdi. Kimi kez duraklardım orada. Bir iş için gönderilmiş olurdum ve öbür çocuklarla bilye oynarken sanki büyükler benim için konuşuyorlarmış gibi o konuşmaları belli yemek hazırdım. Nuto'nun babası gazete okurdu. Nuto'nun evinde Sor Matteo'dan övgüyle söz edilirdi. Afrika'da askerlik yaparken herkesin, papasın, nişanlısının, anasının onu öldü sandıklarını, köpeğin avluda gece gündüz uluduğu günleri anlatırdı. Bir akşam Canelli treni ağaçların arasından geçerek köpek kudurmuş gibi havlamaya başlayınca anası Matteo'nun trende olduğunu anlamış hemen. Eski olaylardı bunlar. Mora'da o zamanlar yalnızca bir köy evi vardı. Kızlar doğmamışlardı daha. Sor Matteo hep Canelli'de olur, hep arabasıyla dolaşır, hep avlanırdı. Deli doluymuş ama aşırılığa kaçmazmış. Gülerek yer, içerken yürütürmüş işlerini. Şimdi bile sabahları kırmızı biber yiyip üstüne iyi bir şarap içiyordu. Kendisine iki kız çocuk vermiş olan karısını bir süre önce toprağa vermişti. Artık evde onunla birlikte kalan kadından da bu yakınlarda bir kızı olmuştu. Gerçi yaşlanmıştı ama yeneşesi yerindeydi ve her işi o yönetiyordu. Sor Matteo hiç tarlada çalışmamıştı. Bir senyördü Sor Matteo. Ama ne okuması yazması vardı ne de dünyayı dolaşmıştı. Afrika'ya gidişi dışında Aquino'nun ötesine adım atmamıştı. Kadınlara aşırı düşkündü. Sirino da doğruluyordu bunu. Dedesiyle babasının birlikte çiftlik kurmalarına yol açan mal mülk düşkünlüğü gibi. Kanları böyleydi. Toprak ve yoğun istekler içeriyordu. Şarabın da, tahılın da, etin de, kadının da, paranın da bolundan hoşlanıyordu. Dedesi toprağı çapalamış, sürmüştü. Ama yolları değişmiş, yaşamın tadını çıkartmayı yeğlemişlerdi. Sor Matteo hala bir bakışta bir bağın ne kadar şarap vereceğini, şu tarladan kaç çuval ürün alınacağını, şu tarlanın ne kadar gübre istediğini söyleyebilirdi. Kahya hesapları getirdiğinde üst katta bir odaya kapanırlardı. Onlara kahve götüren Emilia, Sor Matteo'nun hesaplarını ezbere bildiğini, geçen yıl kaybolan bir arabayı, bir sepeti, bir iş gününü bile anımsadığını söylerdi bize. Camlı kapının ardından üst kata çıkan o merdivenleri bir süre çıkmadım. Çok korkutuyordu beni. İçeri gidip gelen ve kahyanın yeğeni olduğu için bana emirler verebilen Emilia, üst katta konuk olduğunu, önlüğüyle hizmet eden Emilia, kimi kez pencereden Taraça'dan bana seslenerek yukarıya gitmemi, bir şey yapmamı, ona bir şey götürmemi isterdi. Sundurmanın altında gizlenmeye çalışırdım ben. Bir kez üst katta bir su kovası götürmek zorunda kalınca kovayı merdivenin sağlığından bırakıp kaçtım. Taraça'daki oluğun onarıldığı sabahı da anımsıyorum. Onarımı yapan adamın çıktığı merdiveni tutmaya çağırmışlardı beni. Sahanı ulaştım, mobilya, kitap, çiçek dolu karanlık iki odadan geçtim. Her taraf cilalıydı, ayna gibiydi. Kırmızı taşlar üzerinde yalın ayak yürüyordum. Birden boynunda bir madalyon, kolunda bir çarşaf, karalar giyinmiş ev sahibi kadın çıkıverdi karşıma, ayaklarıma baktı. Taraça'dan Emilia bağırıyordu. Anguilla, yılan balığı, buraya gel Anguilla. Emilia beni çağırıyor diyerek kekeledim. Hadi git dedi, acele et. Taraça'da yeni yıkanmış çarşafları asıyorlardı. Güneş vardı ve dipte Canelli'ye doğru Nido'daki konak görülüyordu. Sarı saçlı İren de oradaydı. Omuzlarında bir havlu parmaklığına eğilmiş, saçlarını kuruluyordu. Merdiveni tutan Emilia bana bağırdı. Buraya gel çabuk. İren bir şey dedi, gülüştüler. Merdiveni tuttuğum sürece boynunda duvara, çimentoya baktım. Oyalanmak için de biz oğlan çocuklarının kamışlar altında gizlenmeyi gittiğimizde konuştuklarımızı düşündüm. 16. Mora'dan Belboya, Gaminella'ya oranla daha kolay inilir. Çünkü Gaminella'nın yolu fundaların akasyaların arasından iner suya. Buna karşılık orayı kıyı kum, söğüt ve otsu bodur kamışlar ve Mora'nın ekili topraklarına dek uzanan yaygın ağaç kümeleri kaplıdır. Çok sıcak havalarda Sirino beni söğütleri budamaya gönderdiğinde arkadaşlarımla haber verir, su kıyılarına toplanırdık. Kimisi kırık bir sepetle, kimisi bir çuvalla gelirdi, soyunur, balık tutar, oyun oynardık. Güneşin altında kızgın kumlarda koşardık. Bana taktıkları yılan balığı adıyla övünürdüm. Nicoletta ise kıskançlığından beni gammazlar, piç olduğumu söylerdi. Nicoletta ev sahibi kadının teyzelerinden birinin çocuğuydu ve kışları albada geçirirdi. Birbirimizi taş yağmuruna tutardık. Ama akşam Mora'ya yaralı bereli dönmesin diye onun canını acıtmamaya özen gösterirdim. Kimi kez kahya ya da tarlalarda çalışan kadınlar görürlerdi bizi. Bu durumda çırılçıplak kaçıp saklanmak, pantolonumu çeke çeke tarlalara dalmak zorunda kalırdım. Başıma inen bir yumruğun ya da kahyanın acı bir sözün üzüntüsünü kimse gideremezdi. Ama bunlar bugün Sinto'nun sürdürdüğü yaşamın yanında hiç kalır. Babasının gözü hep üstündeydi. Bağdan gözetliyordu onu. İki kadın onu yanlarına çağırıyor, sayıp sövüyorlardı. Piyola ile oynayacak yerde eve ot darı koçanı, tavşan derisi, gübre getirmesini istiyorlardı. O evde hiçbir şey yoktu. Ekmek yemiyorlardı. Şarabın tortusunu içiyorlardı. Mısır ezmesiyle nohut, biraz nohut yiyorlardı. Bunun ne demek olduğunu bilirim. Çapalamanın kızgın güneş altında karnın acıkmış, dilin kurumuş olarak göz taşı sürmenin ne demek olduğunu bilirim. Küçük evin bağı bizi bile doyurmazdı. Üstelik kimseyle bölüşmek zorunda da değildik. Valino kimseyle konuşmazdı. Çapa çapalar, bağ budar, demet bağlar, tükürür, onarım yapardı. Öküzün suratına tekme atar, mısır ezmesi çiğner, gözlerini avluya yöneltip gözleriyle emir verirdi. Kadınlar koşar, Sinto ile kaçardı. Sonra akşam olup da yatma saati gelince Sinto akşamları dere kıyısında doyururdu karnını. Valino kapıda samanlığın merdivenlerini yakalardı onu. Kadını yakalardı. Karşısına kim çıkarsa yakalardı ve kayışıyla döverdi. Nuto'dan duyduğum birkaç şey ve yolda karşılaşıp konuştuğum Sinto'nun hep tetikte, hep gergin yüzü Gaminella'nın şimdi nasıl olduğunu anlamama yetmişti. Bağlı tutup hiç yiyecek vermedikleri bir köpekleri vardı. Köpek geceleri kirpilerin kokusunu alıyor, yarasaların gelinciklerin kokusunu alıyor, onları yakalamak için kudurmuş gibi sıçrıyor, mısır ezmesi sandığı aya karşı uluyordu. Bunun üzerine Valino yatağından kalkıp kırbaçla, tekmeyle canını çıkartıyordu hayvanın. Bir gün Nuto Gaminella'ya gidip o fıçıya bakmaya karar verdi. Hiç istemiyordu bunu, biliyorum diyordu. Onunla konuşursam gönlümü kıracağım, hayvan gibi yaşadığını söyleyeceğim. Söyleyebilir miyim bunları ona, işe yarar mı? Her şeyden önce hükümetin parayı ve parayı savunanları ortadan kaldırması gerekir. Yolda giderken insanları insanlıktan çıkartan şeyin yoksulluk olduğunu, inanıp inanmadığını sordum ona. Uyuşturucu kullanan, birilerini vuran, milyonerleri okumuyor musun gazetelerde? Kimi kötü alışkanlıklar ancak parayla edinilir. Her şeyin başının para, hep para olduğunu yanıtını verdi. Paran olsa da, paran olmasa da, para varlığını sürdürdükçe kimse paçasını kurtaramaz. Eve vardığımızda Baldız, hani bıyığı da olan Rossine çıktı dışarıya. Valino'nun kuyuda olduğunu söyledi. Bu kez bizi beklemeden geldi Valino ve kadına "Sustur şu köpeği" dedikten sonra avluda soluklanmamıza bile izin vermedi. "Fıçıyı mı görmek istiyorsun?" dedi Nuto'ya. "Mahzenin nerede olduğunu biliyordum. Alçak tavanı, kırık kiremitleri, örümcekleri biliyordum. Ben evde beklerim" deyip sonunda o merdivenlere ayağım bastım. Etrafıma göz atacak vakit bile bulamadan bir ağlama, yavaşça inleme, yorgun bir gırtlaktan yükselen bir seslenme duydum. Dışarıda köpek debeleniyor, havlıyordu. Hırıltılar, künt bir vuruş ve tiz ulumalar geldi kulağıma. Köpeği dövüyorlardı. Bu sırada gördüm. Yaşlı kadın duvara dayalı bir döşekte oturmuş, bir kenara büzüşmüştü. Yarı giyinikti. Kirli ayakları sarkıyor, odaya bakıyor, kapıya bakıyor, o sesleri çıkartıyordu. Döşek patlaktı. İçinde kıtık dışarıya fırlamıştı. Yaşlı kadın ufak tefekti. Suratı yumruk iriliğindeydi. Anası beşik başında ninni söylerken yumruklarını yumup viyaklayan kundak çocuklarını andırıyordu. O da havasızdı. Beklemiş, sidik, sirke kokuyordu. Kadının gece gündüz böyle inlediğini ama inlemeyi bile beceremediği anlaşılıyordu. Hareketsiz gözlerle kapıya baktı. Sesini yükseltmedi, bir şey de demedi. Arkamdan Rosina'nın sesi gelince bir adım attım. Gözlerine bakıp "Bu kadın ölüyor, nesi var?" dedim. Baldız davranışlarını karşılıksız bıraktı. Bunun yerine "Buyurun" diyerek önümde tahta bir iskemle koydu. Yaşlı kadın kanadı kırılmış bir serçe gibi inliyordu. Odaya baktım. Küçücüktü ve değişmişti. Yalnızca küçük pencere aynıydı. Bir uçuşan sinekler ve ocağın üstündeki taşın çatlığı. Duvara dayalı bir sandığın üstünde bir bal kabağı, iki bardak, bir demet sarımsak vardı şimdi. Hemen dışarı çıktım. Baldız da bir köpek gibi peşimden geldi. İncirin altında yaşlı kadının nesi olduğunu sordum. Yaşlı olduğu, tek başıma konuştuğunu, dua ettiği yanıtını verdi. "Öyle mi diyorsunuz? Acılarından yakınıyor olmasın? O yaşta her şeyin acı verdiğini söyledi kadın. Söylediği her sözcük bir yakınmaydı. Yan yan baktı bana. Her kadının başına gelecek" dedi. Sonra tarlanın ucuna gidip sanki boğazlanıyormuş gibi, sanki o da ağlıyormuş gibi "Sinto, Sinto" diye bağırmaya koyuldu. Sinto gelmedi. Onun yerine Nuto ile baba çıktılar ahırdan. "Güzel bir hayvanınız var" diyordu Nuto. "Buranın yemi yetiyor mu? Deli misin?" dedi Valino. "Yem patronun işi." "Bugünkü durumda," dedi Nuto, "patron hayvanın yemini sağlıyor ama toprağı işleyenleri doyurmuyor." Valino bekliyordu. "Hadi gidelim," dedi Nuto. "İşimiz acele. Macunu gönderirim size." Patikadan aşağıya doğru inerken Valino'dan bile bir bardak şarap isteyenlerin bulunabileceğini mırıldandı. "Sürdüğü hayata bak," dedi burnundan soluyarak. Sonra sustuk. Ben yaşlı kadını düşünüyordum. Kamışların arasından Sinto fırladı. Bir demet otla. Seke seke bize doğru geliyordu. Nuto onun içinde yine istekler uyandırmakla iyi etmediğini söyledi. Ne isteği? Bunun dışında her türlü yaşam daha iyi olur onun için. Sinto'ya ne zaman rastlasam biraz para vermek istiyor, sonra vazgeçiyordum. Hoşuna gidecek miydi? Bir işine yarayacak mıydı? Bu kez durduk. Nuto ona "Engereyi buldu mu?" dedi. Sinto suratını buruşturup "Elime geçirsem kafasını kopartacağım" dedi. "Sen bir şey yapmazsan engerek sokmaz seni" dedi Nuto. Çocukluk günlerim aklıma geldi. Sinto'ya "Yarın Angelo'ya gelirsen sana güzel bir çakı veririm. Hem de sustalı" dedim. "Gerçekten mi?" dedi Sinto, gözleri fal taşı gibi açarak. "Gerçekten Salto'ya, Nuto'yu görmeye gittin mi hiç? Seveceksin. Tezgahlar, planyalar, tornavidalar var. Baban izin verirse sana bir meslek öğretirim." Sinto omuzlarını silkti. "Babama" diyerek kekeledi. "Söylemem." O gittikten sonra Nuto, "Her şeyi anlıyorum da," dedi, "bir çocuğun dünyaya böyle topal gelmesini anlayamıyorum. Ne yapacak bu dünyada?"